Ayrım 33.
Sayfa numarası 340. Sam omuzlarındaki yükü daha bir iyi yerleştirdi ve acaba bir şey unuttum mu diye kaygılanarak çantasına tıktığı şeyleri aklından bir bir saymaya başladı. En büyük hazinesi olan kapkacakları, her zaman yanında taşıdığı, fırsat buldukça da doldurduğu küçük tuz kutusu, epey bir pipo otu ama yetmeyeceğine kalıbımı basarım, çakmak taşı ile kav, yün çoraplar, çamaşır, Frodo'ya ait olup da onun unutmuş olduğu ve aradığı zaman Sam'in kıvançla çıkartıp vereceği çeşitli ufak tefek. Hepsini bir bir saydı. İp diye mırıldandı. İp yok. Daha da dün gece kendi kendine sen bir parça ipe ne demeli, yanına almazsan lazım olur dediydin. Eh ne yapalım, lazım olacak demek. Artık alamam. Tam o sırada Elrond Gandalf ile birlikte dışarı çıktı ve grubu yanına çağırdı. Son sözüm şu olacak dedi alçak bir sesle. Yüzük taşıyıcısı hükümdağı macerasına başlıyor. Aranızdan bir tek onun bir mesuliyeti var. Yüzüğü bir kenara atmayacak, düşmanın uşaklarına vermeyecek, kimsenin hatta çok mecbur kalmadıkça grup veya divan üyelerinin bile ellemesine müsaade etmeyecek. Diğerleri yolda ona yardım etmek üzere hür refakatçılar olarak gidiyorlar. Bahtınıza göre yolda oyalanabilirsiniz, geri gelebilirsiniz, başka yollara sapabilirsiniz. Ne kadar ilerlerseniz ayrılmanız da o kadar zor olur. Ancak ne yemin ne de emirle arzu ettiğinizden daha ileri gitmeye bağlanmış değilsiniz. Çünkü henüz yüreklerinizin gücünü bilmiyorsunuz ve yolda her birinizin karşısına ne çıkacağını önceden göremezsiniz. Yol karardığında yolunu ayırana dost denmez dedi Gimli. Belki dedi Elrond. Lakin gecenin çöktüğünü görmemiş olan karanlıkta yürümeye ahd etmemeli. Yine de ağızdan çıkmış yemin titreyen yüreğe güç verebilir dedi Gimli. Ya da çökertebilir o yüreği dedi Elrond. Çok ileriyi düşünmeyiniz şimdi. Yüreğiniz ferah gidin. Elflerin, insanların ve tüm hür halkların uğru üzerinize olsun. Yüzünüzde yıldızlar parlasın. İyi, iyi şanslar diye bağırdı Bilbo soğuktan titreyerek. Frodo günlük tutamazsın herhalde evlat. Ama geri döndüğünde tafsilatlı bir hikaye bekliyorum. Ve de çok oyalanma. Hoşça gidin. Elrond'un hanesinden daha pek çok kişi gölgelerde durarak onların gidişini seyretti. Ve alçak seslerle onları uğurladı. Ne bir kahkaha, ne şarkı, ne müzik vardı. Sonunda dönerek sessizce alacakaranlığa karıştılar. Köprüyü geçip Ayrık Vadisi'nin Çatal Vadisi'nden dışarı uzanan uzun ve dik patikalardan yavaşça dolana dolana çıkmaya başladılar. Nihayetinde de rüzgarın fundalar arasından ıslık çaldığı yüksek kırlara vardılar. Sonra altlarında ışıldamakta olan son sıcak yuvaya son bir kez bakıp gecenin ta içine yöneldiler. Bruinen geçidinde yoldan ayrılıp yüksele alçala uzanan arazideki dar patikalardan güneye yöneldiler. Dağların batısından miller ve günler boyu bu güzergahı izleyeceklerdi. Arazi, sıra dağların öteki yanında kalan, yaban diyardaki Ulu Nehir'in Yeşil Vadisi'ne nazaran çok daha sert ve çıplaktı. Dolayısıyla hızlı gidemeyeceklerdi. Fakat bu yolla dost olmayan gözlerden kaçmayı umuyorlardı. Bu ıssız arazide Sauron'un casusları pek az görülmüştü şimdiye dek. Patikalar da Ayrık Vadi'nin halkı dışında çok az kişi tarafından bilinirdi. Gandalf önde yürüyordu. Yanında ise bu toprakları karanlıkta bile tanıyan Aragorn gidiyordu. Diğerleri arkaya dizilmişti. En arkada da gözleri keskin olan Legolas vardı. Yolculuklarının ilk bölümü zorlu ve sıkıcıydı ve Frodo'nun aklında rüzgardan gayri pek bir şey kalmadı. Günler boyunca doğudaki dağlardan buz gibi bir rüzgar esmişti ve sanki hiçbir kıyafet bu esintinin kurcalayan parmaklarını engelleyemiyor gibiydi. Hepsi sıkı sıkı giyinmiş oldukları halde ne dinlenirken ne de yürürken doğru dürüst ısınabiliyorlardı. Günün ortasında bir çukura veya etrafta öbek öbek yetişen yumak olmuş dikenli çalıların altına gizlenip huzursuzca uyuyorlardı. Akşamüstü geç vakitlerde de nöbetteki arkadaşları tarafından uyandırılıp günün esas yemeğini yiyorlardı. Çoğunlukla soğuk ve neşesizdi bu yemekler. Çünkü ateş yakma riskini pek nadir göze alabiliyorlardı. Akşam tekrar yollarına devam ediyor ve yollar el verdiğince hep güneye doğru gidiyorlardı. İlk başta hobbitlere yorgunluktan bitinceye kadar tökezlene tökezlene yürüseler de ancak kaplumbağa hızıyla ilerliyor ve hep yerlerinde sayıyorlar gibi gelmişti. Her yeni gün etraf bir gün öncekinden farksız gibiydi. Fakat dağlar gün be gün biraz daha yaklaşmaktaydı. Ayrık Vadi'den güneye doğru iyice yükselip batıya kıvrılıyorlardı. Ana dağ sırasının eteklerinde çıplak tepelerinden ve gürleyen suların aktığı derin vadilerden oluşan ve gitgide genişleyen darmadağınık bir arazi uzanıyordu. Patikalar hem az hem de dolambaçlıydı ve çoğu dik bir yarın kıyısında veya güvenilmez bataklıklarda son buluyorlardı. Yola çıktıklarının 15. gününde hava değişti. Rüzgar aniden hafifledi ve yön değiştirip güneye döndü. Hızla koşturan bulutlar yükselerek yok oldular. Solgun ve parlak güneş göründü. Ağır aksak uzun bir gece yürüyüşünün sonunda soğuk ve berrak bir şafak doğdu. Gri yeşil gövdeleri dağların kendi taşlarından yapılmış gibi duran kadim çoban püskülü ağaçlarıyla taçlanmış, alçak bir dağ çıkıntısına vardı yolculuklar. Ağaçların koyu renk yaprakları parlıyor, yükselmekte olan güneşin ışığında yemişleri al al ışıldıyordu. Ta güneyde artık grubun izlediği patikayı kesermiş gibi yükselen ulu dağların belirsiz silüetlerini görebilmekteydi Frodo. Bu yüksek dağ sırasının solunda üç zirve yükseliyordu. En yüksekte ve onlara en yakın olanı tepesi karla kaplı bir diş gibi dikilmişti. Çıplak ve dimdik inen kuzey yamacı hala gölgeler içindeydi. Ama güneş vuran yerleri al al parlıyordu. Gandalf Frodo'nun yanında durup elini gözüne siper ederek ufka baktı. İyi yol yaptık dedi. İnsanların Holin dedikleri diyarın sınırlarına eriştik. Daha mutlu günlerde ismi Eregion iken burada birçok elf yaşardı. Ayaklarımız çok daha fazla mil kat ettiyse de karga uçuşuyla 45 fersah geldik. Topraklar ve iklim daha yumuşak olacak artık. Ama belki tehlikesi de ona göre artacak. Tehlikeli olsun olmasın, gerçek bir tam vakti pek makbule geçiyor dedi Frodo kapşonunu geri atıp yüzünü sabah güneşine açarak. Fakat dağlar önümüzde dedi Pippin. Gece doğuya doğru dönmüş olmalıyız. Hayır dedi Gandalf. Fakat berrak ışıkta daha uzağı görebiliyorsun. O zirvelerin ardında sıra dağlar güneybatıya doğru kıvrılır. Elrond'un evinde bir sürü harita vardı ama onlara bakmak hiç aklına gelmemiştir herhalde. Geldi, arada bir baktım dedi Pippin ama hatırlamıyorum. O tür şeylere Frodo'nun aklı daha iyi çalışır. Benim haritaya ihtiyacım yok dedi Legolas'la birlikte gelmiş olan Gimli. Çukur gözlerinde garip bir ışıkla ileriye bakmaktaydı. İşte vaktiyle atalarımızın çalıştığı memleket. Bu dağların biçimlerini metal ve taştan yaptığımız nice esere, nice şarkıya ve öyküye işlemişizdir. Rüyalarımızda göğü doldururlar. Baraz, Zirak, Satür. Uyanıkken sadece bir kere uzaktan gördüm onları. Ama hepsini tanırım, isimlerini bilirim. Çünkü bunların altında artık Karakuyu, yani elf dilinde Moria denilen Khazad Dûm, cüce gavuz yatıyor. Bu yandaki Barazinbar, yani kızıl boynuz, zalim Karadras, arkasındakiler de gümüş çatal ile bulutlu baş. Bizim Zirak Zigil ve Bundu Satur dediğimiz Akcelepdil ile Gri Fanoidil. Orada dumanlı dağlar çatallanır ve kollarının arasında hiç unutamadığımız derin gölgeli vadi uzanır. Azanul Bizar, elflerin Nanduhiron dedikleri gölgeli dere vadisi. Biz de gölgeli dere vadisini hedefliyoruz zaten dedi Gandalf. Eğer Karadras'ın öbür yamacının altındaki kızıl boynuz geçidi denilen geçide tırmanırsak, gölgeli dere basamaklarından cücelerin derin vadisine ineceğiz. Ayna Göl'ün uzandığı ve gümüş daman nehrinin buz gibi pınarlarından kaynadığı yere. Kapkaranlıktır Kelet-Laram'ın suları dedi Gimli ve buz gibidir Kibil Nala'nın kaynakları. Yakında onları görebileceğimi düşününce yüreğim titriyor. Gördüğünde mutlu olasın aziz cücem dedi Gandalf. Fakat seni bilmem de biz o vadide kalamayacağız. Bizim gümüş damardan aşağıya, gizli ormanlara inmemiz gerek. Böylece Ulu Nehir'e oradan da durdu. Evet oradan nereye diye sordu Merry. Yolculuğun sonuna, sonunda dedi Gandalf. Çok ileriyi düşünemeyiz. İlk bölümün salimen bittiğine şükredelim. Sanırım sırf bugün değil, akşam da burada dinlensek iyi olacak. Holin'in tekin bir havası var. Bir yerde vaktiyle elfler yaşamışsa, o toprak çok büyük kötülükler geçirmedikçe onları hepten unutmaz. Bu doğru dedi Legolas. Fakat buranın elfleri biz orman ahalisine yabancı bir soydu. Ağaçlar ve otlar onları hatırlamıyor. Sadece taşların onlara ağıt yaktığını duyuyorum. Derin derin kazdılar bizi. İnce ince işlediler. Yüksek yüksek inşa ettiler. Ama gittiler. Gitmişler. Çok zaman önce limanların yolunu tutmuşlar. O sabah büyük çoban püskülü çalılarıyla perdelenen derin bir çukurda ateş yaktılar. Kahvaltıları da yola çıktıklarından beri yedikleri en neşeli yemek oldu. Yemekten sonra alelacele yatmadılar. Çünkü bütün o gece diledikleri gibi uyuyabilmeyi umuyorlardı. Ve ertesi günün akşamına kadar da yola devam etmeye niyetleri yoktu. Sadece Aragorn sessiz ve huzursuzdu. Bir süre sonra gruptan ayrılıp tepenin sırtına doğru yürüdü. Orada bir ağacın gölgesinde durup sanki bir şeye kulak kabartıyormuş gibi başını dikerek güneye ve batıya doğru baktı. Sonra küçük vadinin kenarına geri dönerek aşağıda gülüp konuşan diğerlerini seyretmeye koyuldu. "Hayrola yol gezer?" diye seslendi Mary. "Neye bakıyorsun? Doğu rüzgarını mı özledin?" "Aman eksik olsun," diye cevap verdi Aragorn. "Fakat bir şeyin yokluğunu hissediyorum. Holin topraklarına her mevsimde gelip gitmişimdir. Artık burada yaşayan bir halk yok. Ama her zaman başka yaratıklar bulunurdu. Özellikle de kuşlar. Fakat şimdi sizden başka her şey sessiz. Bunu hissedebiliyorum. Etrafımızda miller boyunca ses yok ve sizin sesleriniz yerde yankılar yaratıyor adeta. Anlayamıyorum." Gandalf ani bir ilgiyle başını kaldırdı. "Peki sence bunun nedeni ne?" diye sordu. "Ahalinin nadiren görülüp duyulduğu bir yerde dört hobiti ve tabii diğerlerimizi görmenin verdiği şaşkınlıktan ibaret olabilir mi?" "Umarım öyledir," diye cevapladı Aragorn. "Ama daha önce burada hiç hissetmediğim bir tetiktelik, bir korku sezinliyorum." "O halde daha dikkatli olmalıyız," dedi Gandalf. "Eğer yola bir kolcuyla çıktıysan, aklın varsa sözüne kulak verirsin. Hele de bu kolcu Aragorn ise. Yüksek sesle konuşmayı bırakıp sessizce dinlenelim ve nöbetçileri seçelim." O gün ilk nöbet sırası Sam'indi. Fakat Aragorn da ona eşlik etti. Diğerleri uykuya daldılar. O zaman sessizlik Sam'in bile hissedeceği kadar derinleşti. Uyuyanların nefesleri rahatlıkla duyuluyordu. Midilli'nin kuyruğunu sallaması ve ara sıra ayaklarını oynatması büyük gürültü halini almıştı. Sam kıpırdadığında kendi kemiklerinin takırdamasını duyuyordu. Etrafında ölü bir sessizlik vardı ve güneş doğudan yükselerek ilerlerken her şeyin üzerinde mavi berrak bir gök asılı duruyordu. Uzakta, güneyde kara bir leke belirdi. Büyüdü ve rüzgarda uçan duman gibi kuzeye doğru yaklaşmaya başladı. "O nedir yol gezer? Buluta neyin benzemiyor?" dedi Sam fısıltıyla Aragorn'la. Aragorn cevap vermedi. Dikkatle gökyüzüne bakıyordu. Fakat çok geçmeden Sam kendisi de yaklaşmakta olan şeyin ne olduğunu gördü. Büyük bir hızla uçan kuş sürüleriydi bunlar. Dönüyorlar, dolaşıyorlar, sanki bir şeyi arar gibi bütün toprakları dikkatle inceleyerek gitgide yaklaşıyorlardı. "Yere yat, hiç kıpırdama," diye tısladı Aragorn. Sam'i bir çoban püskülü çalılığının gölgesine çekerek. Çünkü bir alay kuş aniden ana bölükten ayrılıp alçaktan uçarak dosdoğru tepenin sırtına doğru gelmeye başlamıştı. Sam bunları bir cins iri kargaya benzetti. Kuşlar gölgelerini yerde kapkara sürükleyecek kadar yoğun bir küme halinde üstlerinden geçerken tek bir kaba gak sesi duyuldu. Sürü iyice uzaklaşıp kuzeyde ve batıda yavaş yavaş küçülünceye ve gökyüzü arınıncaya kadar yerinden kalkmadı Aragorn. Sonra ayağa fırlayarak gitti Gandalf'ı uyandırdı. "Kara karga bölükleri dağlar ile Grisel arasından uçuyor," dedi. "Holin üzerinden de geçtiler. Buranın yerlileri değiller. Fangorn ve Garpelil'den gelme Srebainler. Neyin peşindeler bilmiyorum. Belki de güneyde bir beladan kaçıyorlardır. Ama bence toprakları gözetliyorlar. Ayrıca gökyüzünde çok yukarılarda uçan atmacalar da çarptı gözüme. Sanırım bu gece yeniden hareket etmemiz gerekecek. Holin artık bizler için tekin bir yer değil, gözetleniyor." "Bu durumda Kızılboynuz geçidi de gözetleniyordur," dedi Gandalf. "Ve oradan görünmeden nasıl geçeriz bilmem. Fakat bunun zamanı gelince düşünürüz. Hava kararır kararmaz hareket etmeye gelince korkarım haklısın. Neyse ki ateşimiz az duman yapmış. Sirebain gelmeden de geçmeye başlamıştı," dedi Aragorn. "Söndürmek ve bir daha yakmamak lazım." "Al başına belayı," dedi Pippin. "Akşamüstü geç vakitte uyanır uyanmaz ateş yakılmayacağı ve o gece hareket edileceğini haber vermişlerdi. Hem de bir avuç karga yüzünden. Bu gece adam gibi bir yemek yemeyi ümit ediyordum. Sıcak bir şeyler." "Sen ümit etmeye devam et," dedi Gandalf. "Önünde hiç beklemediğin ziyafetler bekliyor olabilir seni. Bana soracak olursan ben de rahat rahat bir pipo içmek ve ayaklarımı ısıtabilmek isterdim. Yine de her halükarda bir şeyden eminiz. Güneye gittikçe hava ısınacak." "Haddinden fazla ısınacak garanti," diye mırıldandı Sam Frodo'ya. "Ama artık şu ateşli dağı bir görüp tabiri caizse yolun sonuna varsak diye düşünüyorum. İlk başta bu kızıl boynuz mu, ismi her neyse o olabilir zannettiydim. Ama sonra Gimli o nutkunu çekti. Cücelerin dili de pek gakkuk bir şeymiş. Haritalar Sam'e hiçbir şey ifade etmiyordu ve bu yabancı topraklardaki tüm mesafeler gözüne o kadar engin görünüyordu ki hesabını iyice karıştırmıştı." Bütün gün boyunca grup saklanmaya devam etti. Ara sıra üstlerinden kara kuşlar geçiyordu. Fakat batıya kayan güneş kızıllaşmaya başlayınca hepsi güneye doğru gözden uzaklaştılar. Alacakaranlıkta grup yola koyulup artık biraz doğuya dönerek yok olan güneşin son ışıklarıyla uzakta belli belirsiz hala al al parlayan Karadras'a yöneldi. Gökyüzü soldukça beyaz yıldızlar birer birer parlamaya başlamıştı. Aragorn'un öncülüğünde güzel bir patika buldular. Frodo bunun vaktiyle geniş ve düzgün bir şekilde Holin'den dağ geçidine giden kadim bir yolun kalıntısı olduğunu tahmin etti. Artık dolunay halini almış olan ay, dağların tepesinden doğmuş, taşların gölgelerini kara kara ortaya çıkaran solgun bir ışık saçmaktaydı. Taşlar artık devrilip harap bir halde çıplak ve kasvetli bir araziye dağılmışlardı. Ama gene de çoğu bir vakitler elle işlenmiş gibi duruyordu. Şafağın ilk kıpırtılarından hemen önceki o iyice soğuk saati etmişlerdi. Ay da alçalmıştı. Frodo gökyüzüne baktı. Birden yüksekteki yıldızların önünden bir gölgenin geçtiğini görür ya da hisseder gibi oldu. Sanki bir anlığına yıldızlar solmuşlar ve sonra tekrar parlamışlardı. Ürperdi. "Üzerimizden geçen bir şey gördün mü?" diye fısıldadı tam önünde bulunan Gandalf'a. "Hayır, ama her neydiyse hissettim," diye cevap verdi Gandalf. "Hiçbir şey olmayabilir. Belki de ince bir bulut dokusuydu." "Çok hızlı hareket ediyordu o halde," diye mırıldandı Aragorn. "Ve rüzgarla gitmiyordu." O gece başka bir şey olmadı. Ertesi sabah bir gün öncekinden de daha parlak bir şafak söktü. Fakat hava yine serindi. Rüzgar tekrar doğuya dönmeye başlamıştı bile. İki gece daha yolları tepeleri dolanmaya ve dağlar an be an yaklaşıp önlerinde yükselmeye başladıkça gitgide yavaşlayarak da olsa muntazaman tırmanmaya devam ettiler. Üçüncü sabah Karadras önlerinde yükseldi. Tepesi gümüşsü karla taçlanmış fakat kenarları tamamen çıplak ve kana bulanmış gibi donuk kırmızı muazzam bir zirve. Hava kapatacak gibiydi. Güneş de solgundu. Rüzgar artık kuzeydoğuya dönmüştü. Gandalf havayı koklayarak arkasına baktı. "Arkamızda kış koyulaşıyor," dedi sessizce Aragorn'a. "Kuzeydeki dağlar eskisinden daha beyaz. Kar eteklerine doğru iniyor. Bu gece Kızılboynuz geçidine iyice yaklaşmış olacağız. Dar patikada gözcüler tarafından görülmek, bir melanetin pususuna düşmek işten bile değil. Fakat hava şartları hepsinden daha kötü bir düşman çıkabilir. Seçtiğin yol hakkında şimdi ne düşünüyorsun Aragorn?" Frodo bu sözlere kulak misafiri olmuş ve Gandalf ile Aragorn'un eski bir tartışmayı sürdürmekte olduklarını anlamıştı. Kaygıyla dinlemeye devam etti. "Sen de biliyorsun ya Gandalf, tuttuğumuz yolu başından sonuna kadar hayırlı görmüyorum," diye cevap verdi Aragorn. "Ve biz ilerledikçe bildiğimiz bilmediğimiz tehlikeler de büyüyecek. Lakin yolumuza devam etmemiz lazım. Dağları aşmayı ertelemek de iyi olmaz. Daha güneyde ta Rohan geçidine kadar başka geçit yok. Senin Saruman haberini aldığımdan beri o yola hiç güvenmiyorum. At beylerinin komutanlarının artık kime hizmet ettiklerini kim bilebilir?" "Öyle, kim bilebilir," dedi Gandalf. "Ama bir yol daha var ve bu yol Karadras geçidi değil. Konuşmuş olduğumuz karanlık ve gizli yol. Ama bir daha o yoldan konuşmayalım. Daha değil. Diğerlerine bir şey söyleme ne olur. Başka bir yol kalmadığı kesinleşinceye kadar söyleme." "Daha ileri gitmeden bir karara varmamız gerek," diye cevap verdi Gandalf. "O halde diğerleri dinlenip uyurken bu konuyu zihinlerimizde bir tartalım," dedi Aragorn. Akşamüstü geç vakitte diğerleri kahvaltılarını bitirirken Gandalf ile Aragorn bir kenara çekilip Karadras'a bakarak durdular. Dağın kenarları artık karanlık ve kasvetli, başı da gri bulutlar içindeydi. Frodo tartışmanın ne yönde gelişeceğini merak ederek onları seyretti. Gruba geri döndüklerinde Gandalf konuştu. O zaman Frodo hava koşullarını ve yüksek geçidi göze almaya karar vermiş olduklarını anladı. Rahatlamıştı. Diğer karanlık ve gizli yolun ne olduğu hakkında bir fikri yoktu. Fakat bunun bahsi bile Aragorn'u o kadar telaşlandırdığına göre Frodo o yoldan vazgeçtiklerine seviniyordu. "Son zamanlarda gördüğümüz işaretlere göre," dedi Gandalf, "korkarım ki Kızılboynuz geçidi gözleniyor. Ayrıca arkamızdan yaklaşmakta olan hava şartları hususunda da kuşkularım var. Kar gelebilir. Bütün hızımızla gitmemiz lazım. Öyle bile geçidin tepesine kadar en az 2 günlük yürüyüş var önümüzde. Bu akşam karanlık erken çökecek. Hazır olur olmaz yola çıkmalıyız. Ben de bir tavsiyede bulunmak istiyorum, müsaade ederseniz," dedi Boromir. "Ben Akdağların gölgesi altında doğdum ve yükseklerde yolculuk yapmanın yabancısı değilim. Öbür tarafa inmeden önce keskin bir soğukla karşılaşacağız. Tabii daha kötüsü olmazsa. Gizleneceğiz derken donarak ölmenin yararı yok. Etrafta hala 1-2 ağaç ve çalılık olduğuna göre buradan ayrılırken her birimiz taşıyabileceğimiz büyüklükte bir demet odun götürelim. Bil de biraz daha yük alabilir değil mi oğlum?" dedi Sam. Midilli ona masum masum baktı. "Pekala," dedi Gandalf. Fakat ölüm ile ateş arasında bir seçim yapmamız gerekmedikçe bu odunları kullanmamalıyız. Grup tekrar yola koyuldu. Başta epey hızlı gidiyorlardı. Fakat kısa bir süre sonra yolları dikleşti ve zorlaştı. Döne döne tırmanan yol yer yer neredeyse tamamen ortadan kayboluyor, devrilmiş taşlarla önü kesiliyordu. Kocaman bulutların altında gece gitgide ölümcül bir karanlığa büründü. Kayaların arasında buz gibi bir rüzgar esmekteydi. Gecenin yarısına varmadan büyük dalgaların dizlerine kadar tırmanmış oldular. Buradan sonra dar patika sol taraftaki dimdik bir kaya duvarının altında dolanıyor, kayaların üzerinde de Karadras'ın sert yamaçları karanlık içinde görünmez bir heyula gibi yükseliyordu. Sağlarında ise araziyi aniden derin bir vadiyle bölen karanlık bir uçurum vardı. Zahmetle dik bir yamaca tırmanıp bir an için tepede durdular. Frodo yüzünde yumuşak bir temas hissetti. Elini uzattı ve hayal meyal beyaz kar taneciklerinin elbisesinin koluna düştüğünü gördü. Devam ettiler. Fakat çok geçmeden kar hızlanıp havayı doldurmuş, Frodo'nun gözlerine girmeye başlamıştı. Sadece bir iki adım öndeki Gandalf ile Aragorn'un belli bükük karanlık silüetleri bile zor seçiliyordu. "Bunu hiç sevmedim," dedi nefes nefese Sam tam arkasından. "Güzel bir sabahta yağan kara bir şey demem, tamam. Ama kar yağarken ben yatakta olmalıyım. Bu karlar Hobbit köye gitse ya, oradakilerin hoşuna gidebilir. Kuzey Dirhem'deki yüksek avlaklar hariç, Shire'da yoğun kar yağışı nadir görülür. Oldu mu da çok hoş bir olay ve eğlenmek için fırsat olarak karşılanırdı. Beyaz kurtların donmuş Brandy Vadisi üzerinden gelip Shire'ı istila ettikleri 1311 yılının felaket kışını görüp hatırlayan Bilbo hariç tek bir Hobbit yoktu. Gandalf durakladı. Kar kapşonunda ve omuzlarında birikmiş, daha şimdiden çizmelerinin bileğine kadar yükselmişti. "Korktuğum buydu," dedi. "Şimdi ne diyorsun Aragorn?" "Benim de bundan korktuğumu derim," diye cevap verdi Aragorn. "Ama diğer şeylere nazaran daha az korkuyordum. Gerçi dağların tepeleri hariç bu kadar güneyde bunca yoğun yağdığı nadirdir. Ama kar yağabileceğini bilmiyor değildim. Fakat henüz çok tepelerde değiliz. Daha hala yolların genellikle bütün kış boyunca açık kaldığı bir yükseklikteyiz." "Bu da düşmanın bir oyunu olabilir mi dersiniz?" dedi Boromir. "Ülkemde onun Mordor'un sınırlarındaki gölge dağlarında çıkan fırtınalara hükmettiği söylenir. Tuhaf güçleri ve bin bir müttefiki vardır. Bizi sıkıntıya sokmak için ta 300 fersah öteden buralara kar yağdırabiliyorsa," dedi Gimli, "kolu çok uzamış derim." "Kolu çok uzadı," dedi Gandalf.